Amerika. Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan. Hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakan da ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. Yaşamımızda karşılaştığımız ruhsal problemleri kendi kendimize nasıl aşabiliriz? Neleri değiştirebilir, neleri değiştiremeyiz? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız stüdyomuzda olacak. Depresyonla başa çıkma, panik bozukluğu, sosyal kaygı ve yaygın kaygı bozukluğu, düşünce ve davranışlarımızı sağlıklı kılma, duygu ve düşüncelerimizi takip etme, bilişsel davranışçı terapi, kendi kendimize psikoterapi üzerine değerlendirmelerini alacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemiz var. Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır, tarihte pek çok medeniyete de ev sahipliği yaptı. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen iki peygamber, Hazreti Zülkif ve Hazreti Elyesa'nın kabri şerifleri de Diyarbakır'da bulunuyor. Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethinin 1383. yıl dönümünde Diyarbakır'ın o tarihlerdeki konumu ve önemi, İslam'ın Anadolu'ya yayılmasında oynadığı kilit rol, Mezopotamya'nın kaderini değiştiren bu fethin önemini konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Yar gidiyor soğuk gecede, yüreği ihanete, yüreğime. Ah duvarlar benim sırdaşım, aman vermiyor hasret bedenime. Dur dinle, kara gözlüm yitse. Benim yoldaşım, kahrolsun umutsuzluk, dön gönlüme. Dur dinle, kara gözlüm gitme. Yapma bana küsme. Özlüyorum deli gibi, muhtacım
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Bakan fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçöpar hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza ilk başladığımız günden beri hocamızın o kıymetli kitabını başucu kitabımız yaptık. Fark et, düşün, hisset, yaşa dedik kendi kendimize. Ve aslında bunu kendi kendimize nasıl söylememiz gerektiğini ve nasıl söyleyebileceğimizi öğrendik hocamızdan. Hocam bugün artık kitabımızı yavaş yavaş bitiriyoruz, evet. Öyle değil mi?
Evet. Bugün onun için birazcık hüzünlü.
Evet.
Her bitiş gibi. Ama güzel bir süreç oldu umarım dinleyicilerimiz için de. Bugün hepsinin bir belki özetini yaparız. Hani genel olarak toparlarız diye düşünüyorum.
Hocam bu toparlamada şöyle ben dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapayım müsaadenizle. İlk olarak aslında sorunların kaynağına değinmeye çalıştık. İşte beynimizi biraz inceledik, biraz bedenimizi inceledik. Duygularımız hakkında konuştuk, düşüncelerimiz hakkında konuştuk. Hatta bunların davranışa nasıl dönüştüğünden bahsettiniz. İyi nasıl yaşarız, daha iyi nasıl yaşarız dedik. İyi ilişkiyi nasıl kurarız dedik. Ve son olarak da aslında iyi iletişimi. Hani her şeyin başı ve sonu iletişim. İyi iletişimi konuşmaya çalıştık. Hatta kitabımızın arkasını şöyle bir inceleme fırsatı olan sevgili dinleyicilerimiz varsa sorularımız vardı kitabın arka kapağında. İlk soru hatta şuydu, yaşamımızı anlamlı kılan şeyi soruyordu hocamız bizlere. Çünkü bu kitabı hocamız bizler için, yani kendi kendimize acaba bir şeyleri öğrenebilir, bir şeyleri başarabilir miyiz bize hatırlatmak için yazdığını hep en başından beri vurguladı. İstek ve ideallerimize uygun bir yaşam sürüp sürmediğimizi sordu. Yaşam olaylarını çözümlerken nerede hatalar yapıyoruz? Duygular neye işaret ediyor? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkıyoruz? Bunun dışında bazı kaygı bozukluklarının ortaya çıkışından, düşünce ve davranışlarımızı sağlıklı kılmaktan ve daha nelerden nelerden bahsettik bu süre zarfında. Bugün nelerden konuşacağız
şimdi,
hocam?
Belki birazcık mekanik bir tanımlama olacak ama hani insan canlı bir organizma olarak aslında hani belli bir yapısı var. O yapının içinde belli işlevler, organlar var. Fakat hani hepimiz dünyaya geldiğimizde bir beraberinde hani hayatı nasıl yaşayacağımız, kendi özelliklerimizi, bedensel ya da ruhsal özelliklerimizi nasıl kullanacağımıza ilişkin bir özel bir eğitimden geçmiyoruz. Hani kendi kendine gelişiyor her şey. Fiziksel organlarımızda hani belli neyini yapacağımız, çünkü görerek o görünüyor yani dışarıdan.
Evet.
İşte annemizi, babamızı veya yakın çevremizdekileri gözlemleyip bir şeyler kendi kendimize onları taklit ederek, özdeşleşerek yapabiliriz. Ve yine bir kısım fiziksel organımız zaten kendi görevini de kendisinde taşıdığı için hani göz görüyor, kulak duyuyor, hani ayrı bir şeye gerek yok. Ama ruhsal anlamda bizim benzer şekilde organlarımız var. İşte algı, düşünce, duygu. Bunlara ilişkinse zaten bunlar görülmediği için bizim farkındalığımız az. Ama bizim hayatımızın işte mutluluk, mutsuzluk, nasıl yaşayacağız, nasıl karar vereceğiz, neye göre davranacağız, bunlar da son derece belirleyici bizim ruhsal özelliklerimiz. Yani işte bitkileri düşünürsek nasıl yaşayacakları belli bitkileri.
Evet.
Hani ya da hayvanların belli içgüdüleri var. O kalıba göre herhangi bir şeyden geçmeksizin, hani eğitimden geçmeksizin hepsi biliyor. Hani hatta daha basit canlıları düşünürsek hani bir balık hemen dünyaya gelir gelmez yüzmeye başlıyor. İnsanoğlunun hani yürümesi bile 1,5-2 yılda neredeyse gerçekleşiyor. Evet. Çok uzun süre bir bakıma muhtaç. Aslında hep diğer canlılardan çok ayrı, çok özeliz, çok nitelikliyiz diyoruz ama bazı açılardan da çok zayıfız. Bu bizim özgün yanımız ya da nitelikli yanımızla ilgili de el yordamıyla aslında hani yaşıyoruz hayatımızı. Bir basit bir cihaz bile aldığımızda evimizde hani bir kullanım kılavuzuyla birlikte geliyor. neyi ne, nereden şey yapabiliriz, aleti nasıl açabiliriz, nasıl çalıştırabiliriz bilgisi var. Ama ruhsal özelliklerimizle ilgili dediğim gibi böyle bir şey yok.
Keşke olsaydı diye düşündüm işte, şimdi
hani
biraz.
Bir parça bu kitap evet. ve benzerleri hani bunu artık ne kadar gerçekleştirebilirsek gerçekleştirmeye çalıştım. Ama şöyle düşünelim. İşte bu psikoloji alanında ya da ruhsal rahatsızlıklarla ilgili ya da tıp alanında çalışmanın belki getirdiği bir şey. Hani bizim eğitimimiz sırasında da ağırlıklı olarak işte o alanları odaklanıyoruz. İşte psikiyatr olunca daha çok hani bozukluklar, problemler, sorunlar, sıkıntılar kısmı ile ilgileniyoruz. Ama hani bir yandan da bunun bir de doğal ve olağan çalışma şekli var. Hani onu da öğrenmek durumundayız. Bu anlamda işte biz de ilk bunun işte bilgisayar diliyle konuşursak bir hardware'i var insanı bir bilgisayara benzetirsek yapısıyla başladık. Yapı dediğimizde hani bütün bu olayların geçtiği materyal işte beynimiz hani sonuçta bütün ruhsal olaylar, tepkiler eninde sonunda bir şekilde o beyinle bağlantılı. Evet. Onu bir tanımayla başladık. Onun özelliklerini konuştuk ki insanın yine diğer canlılardan ayrılan herhalde işte en önemli yanı o beyni. Hani insan ne diğer canlılar kadar hızlı, hani çok bizden hızlı olanlar var, çok güçlü olanlar var, çok dayanıklı olanlar var. Hani her açıdan fiziki olarak düşündüğümüzde aslında insan hiçbir açıdan mükemmel değil. İşte iki ayağımız üstünde yürümemizden dolayı mesela omurga problemlerini
yaşıyoruz, değil mi?
Yaşıyoruz mesela diğer canlılarda evet. olmayan bir şey bu sonuçta. Şimdi bizim ayırt edici özelliğimiz bu beynimiz ve bunun getirdiği ruhsal özelliklerimiz. Dolayısıyla orada da hani insan enerjisinin günlük yanılmıyorsam %25'ini beyni kullanıyor. Yani beyin doğrudan doğruya glukoz kullanıyor. Dolayısıyla hani çok lüks bir organ bir anlamda. Beynimiz o kadar korunaklı ki mesela kafatasının içinde sert bir yerde duruyor. Onun etrafında 3-4 tabaka var. Onun etrafında arada bir beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvı var. Hani her açıdan onu korumaya dönük pek çok önlem alınmış diyelim. Dolayısıyla çok özellikli bir organ. Genel olarak zaten aslında vücudumuza her açıdan bence müteşekkir olmalıyız. Çünkü bizim yaşamamızı sağlıyor. Bizim bir şey düşünmemize gerek kalmaksızın o kendi kendine
düşünüyor.
Bunları yapıyor. Evet. Hepimiz vücudumuza bu anlamda minnettar olmalıyız diye düşünüyorum. Beynimiz de kendi işlevini yapıyor. Ama şimdi bizim ruhsal anlamda daha sonra işlevlerimize geçtiğimizde işte ilk olarak duyguyla başladık. Hani beyin sonrası işte başladığımız yolculuğumuzdaki ikinci durak bizim duygularımız oldu. Duygular niye önemli? Çünkü bizim mesela bir yemek yediğimizde bu yemek hoşumuza gitti mi gitmedi mi? Bunu anlamanın aracısı ne? Tat. Tat alma duyusu. Eğer tad alma duyumuz olmazsa hani yemek hoşumuza gitti mi gitmedi mi, tadı iyi mi kötü mü bir şey diyemeyiz. Peki tad alma duyusu niye var? Aslında tad alma duyusu da bizim daha iyi, daha sağlıklı olan şeyleri yememiz için. Hani daha bizim için zararlı olan şeylerin tadı bize kötü gelir, acı gelir. Hani onları yemek istemeyiz. Fakat İşte ruhsal anlamda bunun eş değeri nedir diye baktığımızda ruhsal anlamda eş değeri de duygular. Peki duygular neyi gösteriyor? Neyi istediğimizi ve neyi istemediğimizi. Burada işte şöyle bir problem çıkıyor karşımıza. İnsan beyninin önceliği zarar görmemek ve hayatta kalmaktır. Dolayısıyla da bu anlamda bizim duygularımızı kullanırken de yapısal olarak daha çok eğilimimiz ne istemediğimizi anlamak yönünde. Yani birinci önceliği oraya veriyoruz. Örneğin eğer ben işte bu konuşmayı yapmakla ilgili bir kaygım varsa, korkum varsa, sosyal kaygım varsa veya performans kaygım varsa o zaman neye veriyorum önceliği? O kaygı da yoğunsa diyorum ki şimdi konuşursam saçmalarım, rezil olurum, küçük düşerim, insanların önünde işte kötü bir duruma düşerim. O zaman ne yapmayı seçiyor insan? Kaçınmayı seçebiliyor, vazgeçmeyi seçebiliyor. Ya da bizim hani mecburen yapacaksa da o işi, efendim kısa konuşuyor, ne bileyim işte kendince aşırı hazırlanıyor, hani önlemlere başvuruyor. Şimdi bunları yaptığında insan hani kaçındığında neyi esas alıyor aslında? Neyi istemediğini, yani ben ne istemiyorum? Rezil olmak istemiyorum, küçük düşmek istemiyorum, kötü konuşmak istemiyorum, eleştirilmek istemiyorum. Peki bunun en garantili yolu nedir?
Yapmamak.
Hiç yapmamak. Çünkü hiç yapmasam hiç kimse de eleştirilmez.
Evet.
Şimdi bu aslında insanın çok uzun süre yaşadığı doğal hayat içinde. Çünkü biz sonuçta doğal hayata uygun bir organizmamız var. Bugünün dünyasına göre değil organizmamız. O doğal hayatın içinde de bizim karşı karşıya olduğumuz tehlikeler hep ciddi ve ölümcül tehlikeler olduğu için biz hani bir tehdit tehlike olduğunda bunu bir dış tehdit tehlike gibi algılarız ve risk almamak için de tehdit tehlikeden kaçarız, uzaklaşırız. Ama günümüz dünyasındaki tehdit tehlikelere baktığımızda ise bunların çoğu maalesef düşünsel tehlikeler, yani kafamızın içindeki tehlikeler. Bunlar da bu şekilde, yani fiziksel bir tehlikeden uzaklaştıkça hani daha güvende olursunuz ama ruhsal anlamda kendi kendimize düşünsel olarak oluşturduğumuz tehlikelerse kaçabileceğimiz tehlikeler değil.
Tabii.
Çünkü
nereye
kaynak
gitsek?
Kafamızın içinde.
İçinde.
Yani bu efendim diyelim evimize sosyal kaygıdan örnek vermeye devam edersem, hani ben diyelim bu konuşmadan kaçındım. Kapıma gelen efendim ne bileyim kargocudan da kaçınmaya başlarım. Arkadaşlarımdan da giderek hani o kaçınma büyür büyür büyür ve kişinin hayatını hapseder. Dolayısıyla burada bizim ilk dikkat çekmeye çalıştığımız konu ne oldu? Tamam, duygularımız bir tür işaret sistemidir ama bugünün dünyasında daha çok onu kullanmamız gereken alan ne istiyorum onu anlamak için kullanalım. O zaman hayatımızı geliştirebiliriz. Şimdi az önceki örnekten gidersek, İşte eğer benim bir toplumsal kaygım, sosyal kaygım, performans kaygım varsa ve işte rezil olurum, küçük düşerim vesaire, benim bakmam gereken şey peki ben nasıl biri olmak istiyorum? Kendimi iyi ifade eden, iyi konuşan, beğenilen bir insan.
Şu anda neyi istediğimize kanalize ediyoruz.
O zaman ne yapayım ben? O zaman bir kere beğenilmek istiyorsam, onaylanmak istiyorsam önce bir ortaya çıkayım yani.
Değil mi?
Bir kendimi ortaya koyayım. Ondan sonra ne yapabilirim? Ne bileyim anlatacağım konuyla ilgili şöyle bir iki bir şeylere bakabilirim, hazırlanabilirim makul miktarda. Ve gelince de işte aklıma geldiği şekilde onu ifade ederim.
Heyecan da çok normal ve çok doğal
evet.
bir duygu zaten.
Zaten duygularla ilgili belki de sonuç noktası hani sizin söylediğiniz şey. Eğer biz duyguları, yaşamdaki istemediğimiz şeyleri yok etmek için bir işaret gibi görür ve kullanırsak o duygu devam eder. Yani diyelim ben hep kaçındığımda ne istemiyorum? Rezil olmak istemiyorum. O zaman benim topluma karşı konuşma kaygım, korkum devam eder.
Evet, dediniz ya kargocudan evet. bile çekinir
Tabii.
hale gelebiliriz.
Şimdi peki öbür türlüsüne eğer duyguyu aksine ben ne istiyorum bunu anlamak için kullanır ve o yönde davranırsam nedir? Ben ne istiyorum? Kendimi iyi ifade etmek, insanlar tarafından beğenilmek, onaylanmak. O zaman ne yapabilirim? İnsanların içine çıkabilirim. Böyle konuşmaları, hep teklifleri kabul edebilirim. O zaman ne olur? Bunu yaptıkça da daha iyi ifade eder hale gelirim. Ve o kaygım giderek azalmaya başlar. Hani duyguların aslında hani bütün duygularla ilgili hep benim önerim şu oluyor insanlara. Tamam, hani bir tiyatro sahnesindeki projektörün belli bir yeri aydınlatması gibi duygu projektörünü sizin yaşamınızdaki ve kendinizdeki istediğiniz şeyleri anlamak için kullanın. Ama doğal haline bıraktığınızda duygunun gitmek istediği yön, beynimizin gitmek istediği yön tabii ki ne istemediğimiz olacaktır. Çünkü ağırlık
kaçınmak
olarak öncelik
istediği için
hayatta
değil.
Kalmak.
Evet,
yani eğer
evet.
hayatta kalmıyorsanız hiçbirinin bir önemi yok. Dolayısıyla doğal eğilim zarar görmeme ve hayatımızı sürdürme yönünde olduğu için, beynimizin eğilimi oraya olduğu için ama bugünün dünyasında da çoğu kere bu uygun olmadığı için işte ilk fark etmemiz gereken şey bu. Hani duygumuzu fark etmek ve o duygunun hangi istek ya da idealimize işaret ettiğini fark etmek ve o yönde davranmaya çalışmak.
Kitabımızın ilk cümlesi aslında slogan diye hatta hocamıza yayın öncesi de söyledim. Hocam çok slogan bir cümle bulduk. Hem siz kitabınızda buldunuz ve biz de sizden esinlenerek programımızın bu bölümünün ismini oluşturduk. Fark et, düşün, hisset, yaşa. Fark ettik, şimdi sıra düşünmekte.
Şimdi düşünceyi de bizim zihnimizde ortaya çıkan sözcükler ve görüntüler diye tanımladık. Bunların bir kısmı işte olayları tanımlama, işte şu anda stüdyodayım gibi. Bir kısmı ki daha çok duyguyla bağlantılı olan da yorum, tahmin, anlamlandırma şeklinde. Yani düşünce dediğimiz şey olan bitenlerle ilgili olarak ya da olacaklarla ilgili olarak zihnimizde ortaya çıkan işte sözcükler ve görüntüler. Bu işte daha insana özgü olan yine bir kısım. Çünkü ilkel anlamda duygular muhtemelen pek çok canlı da hayvanlarda var. Yine ilkel anlamda bir takım düşünce benzeri şeyler hayvanlarda da olabilir. Özellikle üst memelilerde. Ama insanın en ayırt edici özelliği çok aşırı gelişmiş düşünme yeteneği. Yani bu düşünme yeteneğiyle olaylara anlam veriyoruz. Tanımlıyoruz efendim. Olacakları tahmin ediyoruz ve buna göre de davranışlarımızı yönlendirebiliyoruz. Şimdi burada mühim olan şey ne yine? Biz eğer düşüncelerimizi yaşamdaki istek ve ideallerimize dönük kullanırsak o da bizi geliştirir. Yani bu olayları tanımlama, anlamlandırma veya tahmin ederken düşüncelerimizin hedefi nedir, işlevi nedir? Yaşamdaki istek ve ideallerimize uygun davranışları bulmaktır. Onu da o yönde kullanmak gerek. Yani şimdi benim ilk düşüncem ne diyor diyelim? İşte eğer bu konuşmayı yaparsan işte rezil olursun. Şimdi ben ne istiyorum peki? Kendimi iyi ifade etmek, insanlar tarafından onaylanmak, beğenmek. Peki bu düşünce buna hizmet ediyor mu?
Hayır.
Hayır, işe yaramıyor. O zaman da ne dedik? Yaşamdaki eğer bir düşünce bizim istek ve ideallerimize dönük davranışlara veya sonuçlara yol açmıyorsa o düşünce görevini yapmıyordur. Görevini yapmayan her görevli gibi işten çıkarmamız gerek.
Evet.
Peki düşünceyi işten çıkarmak ne demek? Eğer biz bir düşünceyi gerçek olarak görür ve ona uygun davranırsak o düşünce sürer ve sıklığı artar. Ama biz onu düşünce olarak görür ve davranışı ona göre değil de yaşamdaki istek ve ideallerimize göre düzenlersek o düşüncenin sıklığı azalır. Bu anlamda da işe yaramayan düşünceler olduğunda hani işten çıkarmak ne demek? İşe yarar düşünceler. Yani davranışı istek ve ideallerimize dönük yönlendirebilecek şekilde düşünmeyi geliştirmemiz gerek. Ben ne istiyorum? Bak rahat olmak, insanlarla ilişki içindeyken kendimi ifade etmek, iyi konuşmak. O zaman ben ne yapayım? Bol bol böyle şeyler yapayım. O zaman giderek bunu daha iyi yapar hale gelirim. Sıkıntı olabilir ama o sıkıntıyla birlikte ben yine de bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi o zaman ne çıktı ortaya? Davranışı yönlendirebilecek daha bizim istek ve ideallerimize uygun
bir düşünce ortaya düşünce. Çıktı.
Şimdi gerek düşünceyi gerekse davranışı aslında anlamlı ya da faydalı ya da faydasız ya da işlevsiz yapacak olan şey bağlama. Şimdi eğer bir bıçak gibi düşün hani bıçak eğer bir işte ameliyat yapmak istiyorsanız orada hani bir insanın karnını kestiğinizde iyi bir şey ama hani bir insanı bıçaklamak için kullandığınızda kötü bir şey. Hani
evet ne için ne kullandığınıza bağlı.
Evet. Düşünceler de böyledir. Hani duyguları istek ve idealleri anlamak için düşünceyi de istek ve ideallere dönük davranışları ve stratejileri bulmak, geliştirmek için kullanmamız gerekir.
Evet.
İkisini böyle bir araya getirebiliriz.
Hocam bu arada şimdi yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru yaklaştık. Şimdi ben hani size müsaadenizle sormak istiyorum. Şimdi hisset yaşa kısmını bu programda konuşmaya devam edip bitirmeyi mi arzu edersiniz?
Konuşabiliriz çünkü en yakın o oldu. Şimdi daha sonra işte o zaten çünkü bu ikisini yaptıktan sonra o kısım daha kolay. Hani davranış kısmında. Şimdi burada belki tek özgün olan şey şu. Hani eğer repertuarımızda zaten var olan bir davranış ise hani çok özel bir beceri edinmeye gerek yok. Zaten biliyoruzdur, yaparız. Ama özellikle iletişim veya kendini ifade anlamında bizim veya dinleme anlamında bir takım becerilerimiz yeterli olmayabilir. Çünkü hiç görmemişizdir, öğrenmemişizdir. O zaman da onu geliştirmek gerek. Burada da nasıl ki hani ben bir şeyi bıraktığımda yere düşüyorsa, bunun belli bir kuralı var. İnsan ilişkilerinde de aslında böyle kurallar var. Eğer ben bir insana dostça, arkadaşça davranırsam, karşı taraftan da muhtemelen dostça, arkadaşça tepki alırım.
Ayna gibi değil mi?
Düşmanca davranırsam düşmanca tepkiler alırım. Pasif ve edilgen olursam karşı taraf daha etken ve dominant hale gelir. Bu tür kuralları bilerek davranmak. Yani burada kendimizi çaresiz görmemek. Yani efendim ben insanların, çevrenin, kaderin işte pasif bir şekilde kurbanıyım gibi düşünürsek o zaman bu bizi edilgenliğe itir. Hani biz kendi rolümüzü iyi şekilde oynamaya çalışalım. Tabii ki bizim kontrol edemeyeceğimiz pek çok etken var. Enerjimizi, dikkatimizi o nedenle kontrol edebileceğimiz şeylere verelim. Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi biz davranışlarımızı kontrol edebiliriz. Konuşmalarımızı kontrol edebiliriz. Karar ve seçimlerimizi kontrol edebiliriz. Peki neye göre davranayım? Neye göre konuşayım? Neye göre kararlar vereyim? İşte o noktada da ne olmak ve nerede olmak istiyorsan
oradaki
ona göre.
Oradaki işte duygu ve düşünce birlikteliğine geldik.
Burada
tam,
da onu
değil
davranışla
hocam?
Birleştirmiş olduk. Evet. Çünkü ben senin nasıl davranacağını bilemem ki. Hani
herkes kendine.
O senin kendi idealine düşünün. Göre. Yani evet. Diyelim bir dini inancı olan bir insan için işte manevi alan önemlidir. İşte arkadaş ilişkileri önemli olan birisi için arkadaşlık alanı önemlidir. Ailevi değerleri önemli olan biri için ailevi değerler önemlidir. Toplumsal değerleri önemli olan biri için toplumsal olarak etkileri önemlidir. Burada yaşamın işte bu çeşitli alanlarında yani işte arkadaşlık, duygusal alan, efendim hobileri, toplumsal alan mümkün olduğunca insan ne kadar çok alanda değer ve ideali olursa hayatı o kadar daha dolu dolu olur.
Evet.
Ne kadar kısıtlıysak yani diyelim işte bütün hayatımız mesleki bir alandan oluşuyorsa arkadaşlık, toplumsal alan, ailevi alan, hobiler yoksa mesela o zaman daha ne diyeyim tehlikeli bir konumda olur. Çünkü orada bir sorun olduğunda bizim başka dayanağımız kalmaz. Bu anlamda da hani o yaşa kısmında insanın yaşamını her alandan bir takım idealleri olması, o ideallere dönük davranışlar, tutumlar içinde olması da işte hayatın anlamını oluşturuyor diyebiliriz. Yani hayat dediğimiz şey işte belli bir süre doğum ve ölüm arasında geçen çizgi. İşte o çizgiyi nasıl dolduruyoruz? Hayata anlamını ya da anlamsızlığını veren o. Ve orada da işte davranış çok önemli. Çünkü sadece düşünerek, sadece hissederek yaşanmıyor. Hani ben diyelim çok güzel, insanlar için çok güzel şeyler hissedip düşünebilirim. Ama evime kapanıp hiç kimseyle konuşmuyorsam, hiç kimseyle etkileşime girmiyorsam benim bu güzel düşüncelerimin ve duygularımın hiçbir anlamı yok.
Evet.
Ha şu olabilir. Ha evde oturup bir şeyler yazıyorsanız o da davranış.
Ama onlar o da yine birilerine sesleniyorsunuz.
Evet, hani benim kastettiğim şey hani hiçbir şey yapmadan sadece ve sadece düşünüp hissetmenin de bir anlamı yok.
Ne kendimize evet. insan olarak katkısı var evet. ne topluma katkısı
bence
var.
Bence hani bu noktada güzel bir hani kitabın en azından anlattıklarını toparlamış olduk.
Evet evet hocam çok çok güzel toparladınız. Biz gerçekten bu kitap üzerine konuştuğumuza ve bu sohbeti sizinle haftalar dolusu yaptığımız için kendi adımıza çok mutluyuz. İnşallah sayın dinleyicilerimiz de bizimle aynı fikirdedirler. Şöyle siz başta da söyledim ya. Kitabın ilk kapağında da yazıyor sevgili dinleyiciler. Kendi kendine psikoterapi kitabı. Aslında değerli hocamızla birlikte tüm bu söyleşilerimizin amacı acaba kendi kendimize bir şeyleri değiştirebilme becerisine sahibiz. Ama bunun sahibi olduğumuzun farkında mıyız?
Evet.
Bunu anlamaya çalıştık. Eğer anlatabildiysek dilimiz döndüğünce ne mutlu bize. Hocam size çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Okurlara da teşekkür ederim çünkü 13. baskı yanılmıyorsam ve her bir baskı da bayağı bir adet oldu. Böyle bir kitap içinde çok güzel bir ilgi gördü. Onlara da ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.
Hocam bu arada ben şanslıyım. Bendeki kitap imzalı. Evet. Sizin bu kitapla ilgili tanıtım hı-hı. yaptığınız bir organizasyon veya yurt dışında olur, evet. yurt içinde olur var mı? Onu da paylaşalım dinleyicilerimizle.
Eğer bir aksilik olmazsa sanırım 12 Haziran Pazartesi Kartal'da kitap fuarında hem söyleşi hem
İstanbul'da,
imza.
İstanbul'da. Evet, İstanbul Kartal'da kitap üzerine, eğer siz de benim gibi şanslı olup imzalı bir kitap sahibi olmak istiyorsanız hocamızın, değerli hocamızın imza ve söyleşi gününe davetlisiniz diyelim şimdiden. Evet. Hocam tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftaki konuyu gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bakalım önümüzdeki hafta hangi konu üzerine konuşacağız değerli hocamızla. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türk Çapar hocamız Fark Et Düşün Hisset Yaşa köşemizde bizlerle birlikteydi. Aktardıkları için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz söyleşimize. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Atalardan Yadigar.
Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezen Hanım. Sizleri Diyarbakır'dan ve bütün dinleyicilerimizi dünyanın neresinde, her neresinde Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizi dinleyen varsa necipse dinleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Sağ olun değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biz de bugün Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethinin 1383. yıl dönümünü kutluyoruz ve sizinle kutlayalım istedik. Siz Diyarbakır'da Evet. Hangi vesileyle bulunuyorsunuz?
Evet, bir konferans vesilesiyle Diyarbakır'ımıza geldik. konferanslarımızı ifa ettik. Şimdi bir tarafımız, yüzümüzün bir tarafı Hazreti Süleyman Camisi'ne, bir tarafı da 5. Harem-i Şerif dediğimiz Ulu Cami'ye bakıyor.
Oh, ne güzel.
Mekke-i Mükerreme 1. Harem, Medine-i Münevvere 2. Harem, Kudüs-ü Şerif 3. Harem, Filistin'deki Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un, Hazreti Yusuf'un, Hazreti İshak'ın, Hazreti Refika annemizin ve Hazreti Sare annemizin 6 kişinin mezarının bulunduğu Halil Rahman Camisi de 4. Harem-i Şerif. 5. Harem-i Şerif de Diyarbakır'ımızdaki Ulu Cami. Bir tarafımızda Ulu Cami var, diğer tarafımızda kalenin içerisindeki 541 sahabenin kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Cami var.
Evet, değerli hocam, şimdi 1383 yıl önce fethedildi Diyarbakır ve aslında o tarihteki konumu da oldukça ve önemi de oldukça önemliydi. Şimdi İslam'ın Anadolu'ya yayılmasında çok önemli bir kilit rol oynadı ve Mezopotamya'nın kaderini değiştirdi, değil mi? Böyle diyebilir miyiz?
Şöyle, kaderini değiştirdi ve Diyarbakır Anadolu'da ilk İslam yurdudur. Daha 1071'de 1064'ün 5 Ramazan'ında Sultan Alparslan Anadolu'ya gelmeden evvel 638 yılında Hazreti 639 yılında özür dilerim. Hazreti Ömer'in hilafetinde İyaz bin Ghanem'in kumandanlığında 10.000 kişilik İslam ordusu ne yapıyor? Kalkıyorlar Medine-i Münevvere'den Diyarbakır'ın fethine doğru geliyorlar. Fethine geliyorlar. Bizansların elinde Diyarbakır. Kaleyi tahkim etmişler. Surlarla çevrili. Hiç almak mümkün değil. Ama o sahabe efendilerimizdeki iman, o sahabe efendilerimizin içerisindeki inanç, aşk, muhabbet ve peygamberimizin gösterdiği hedef. Mesela peygamberimizin, Sezin Hanım, Konstantiniyye fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandanı biz İstanbul olarak yorumluyoruz ya. Evet. Bazı tarihçiler de o Konstantiniyye dediği bölgeyi Diyarbakır olarak yorumluyorlar. Roma'yı, Roma'nın fethini de peygamberimiz müjdeliyor. Roma'yı da İstanbul olarak nitelendiriyorlar. Onun için Diyarbakır'ın fethi çok önemlidir. Düşünsenize, Mekke-i Mükerreme'den ve Medine-i Münevvere'den sonra Anadolu'muzda en çok veya dünyada, Anadolu'muzda değil, dünyada en çok sahabenin kabrinin bulunduğu yer Diyarbakır'dır. Diyarbakır'da toplam 541 sahabenin kabri vardır.
Evet.
10.000 kişilik ordu gelir İyaz bin Ghanem komutanlığında ve kaleyi kuşatırlar. Ama kaleye giriş bir türlü nasip olmamakta. Halid bin Velid İslam ordusunun o güzide kumandanı, o kahraman kumandanı da önde gelen kumandanlardan biri. Halid bin Velid'in çadırı var, bütün İslam kumandanlarının çadırı var. Bir türlü giremiyorlar, kaleyi alamıyorlar. Çünkü çok tahkim bir şekilde kuşatılmış. Halid bin Velid o günlerde oruç tutuyor. Geceleri Halid bin Velid'in askeri gece çadırın önüne sahurluk getiriyor. Halid bin Velid kalkıp sahurunu yaptıktan sonra oruca niyet ediyor. Bir gün, iki gün böyle. Üçüncü, dördüncü gün kalkıyor ki çadırın önündeki sahurluğu yok. Ya beşinci gününde askerini çağırıyor. Diyor ki acaba ordunun erzakı mı azaldı ki siz bana sahur getiremiyorsunuz? Bunun hikmeti ne ola diye. Hayır efendim, biz birinci, ikinci gün nasıl size sahurda sahurluk getiriyorsak ben üçüncü, dördüncü günde getirdim. Peki bunu acaba kim alıyor diyorlar. Diyorlar ki gece takip edelim. Halid bin Velid diyor ki bunda muhakkak bir hikmet var. Geceleyin takibe başlıyorlar. Bir köpek surların içerisinden geliyor. Nereden geliyor? Atık suların, kanalizasyon sularının aktığı bir yer varmış surun içinde. Orada nöbetçi asker yok. Oradan gelmiş, çadırın önündeki Halid bin Velid'in yiyeceğini almış ve oradan girmiş. Halid bin Velid'in askerleri gözlemliyorlar. Halid bin Velid diyor ki Cenab-ı Hak bize bir yol açtı, bize yardım edecek ve 10.000 kişilik orduyla oradan giriyorlar. Ve Diyarbakır'ın fethi işte tam 27 Mayıs 639'u gösterirken 1383 yılı 1638 yılında yani 639 yılında yani 1383 yıl evvel fetih nasip olur. 541 sahabe orada şehit olur. Ve Diyarbakır'da 1383 yıldır ezan-ı Muhammediye'nin sesi susmamakta, kesilmemektedir. Hatta dağlarda, taşlarda diyorlar ki Diyarbakırlılar, dağlara, taşlara süs veren sensin. Kurtlara, kuşlara his veren sensin. Seherde bülbüle ses veren sensin. Yıldız, mehtap, leylü, neharsın ya Rabbel alemin. Bu zikirlerle, bu dualarla, bu zikrullahla Diyarbakır'ın fethi Müslümanlara nasip olur. Ondan sonra tabii Diyarbakır devamlı Müslüman kalmış. Türk'ün bayrağı devamlı dalgalanmış. Ezan sesi hiç kesilmemiş. Bir de saygıdeğer dinleyicilerimizin dikkatine, Sezin Hanım, Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim'de ismi sayılan 25 peygamberden ikisi Diyarbakır'da.
Evet.
Eyl'de Hazreti Zülkifli ve Hazreti Elyas Aleyhisselam'ın kabri var. Tabi Diyarbakır'ın hanımefendileri de çok önemli. Nasıl önemli? 1187'de Selahaddin Eyyubi Diyarbakır'dan Kudüs'ün fethine hazırlanıyor, gidecek. Yıllarca o 99 yıl Haçlıların elinde kalan Kudüs, kan dökülen Kudüs'ü Selahaddin Eyyub almak için kendisine bir hedef belirliyor. Kızıl elma Kudüs'tür. Kızıl elma Kudüs'ü Haçlıların elinden almaktır o gün. Kızıl elma Haçlıların namahrem elini, Kudüs'ü Şerif'i, Mescid-i Aksa'nın üzerinde kırmaktı. İşte o gün Selahaddin Eyyub o güne kadar gece döşek görmemiş, sırtı rahat döşek. Yüzü gülmemiş ve Diyarbakır'dan giderken İslam ordusuyla birlikte 1187'de Diyarbakır'ın anneleri, o eli öpülesi analarımız, ey Selahaddin, inşallah gideceksin. Diyarbakır'ı hürriyetine kavuşturacaksın, Kudüs-ü Şerif'i hürriyetine kavuşturacaksın. O Haçlıların necis ayakları Mescid-i Aksa-i Şerif'in namazgahına basmıştır. Bizim bu gül sularımızla da al o mübarek mescidi fetihten sonra pir-i pak tertemiz et diyorlardır o anneler. Peki bu annelerimiz o ferahlaklığı, o öncülüğü, o kanaat önderliğini nereden almışlar? Hiç şüphesiz ki Peygamberimiz bir gün Kudüs-ü Şerif'in, Mescid-i Aksa'nın ehemmiyetinden bahsederken annelerimizden Peygamberimizin mübarek eşi Meymune annemiz, peki ya Resulallah, Kudüs-ü Şerif'e gidemeyenler oranın faziletlerinden nasıl istifade edecekler diye bir soru sormuş. Peygamberimiz de buyurmuş ki Kudüs-ü Şerif'e gidemeyenler oranın kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağlarını göndersinler. İşte o Diyarbakır anneleri de ne yaptılar? Kudüs'ün fethine Selahaddin Eyyubi ile birlikte gül sularını gönderdiler. Bizim sırf sahabelerimiz, şehit sahabelerimiz Diyarbakır'da 541 sahabe değil, ya da İstanbul'a sırtlarına gelen 80 küsür yaşındaki Ebu Eyyubel Ensari değil, Peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Haram isminde biri var annemiz. Hala Sultan diyor Kıbrıs halkı ona. Peygamberimizden şehit olma arzusunu istiyor. Peygamberimiz bir rüya görüyor ve dua ediyor. Diyor ki ey teyzeciğim, sen şehit olacaksın Allah'ın izniyle. Ümmü Haram 86 yaşında Kıbrıs'ın fethine geliyor. Kıbrıs'ın fethinde bir katırın üzerinde giderken katırdan düşüp ve şehit oluyor. İşte kadınıyla erkeğiyle sahabe annelerimiz, sahabe ceddimizle birlikte o kumandanlar Diyarbakır'dan, Kudüs'ten, Malazgirt'ten, Ani'den, İstanbul'dan ne alıyor? Bir neşe alıyor. Bir fetih neşesi alıyor. Bir fetih müjdesi alıyor ve fethediyor. Zaten Müslüman Türklerin literatüründe işgal yok, İstila yok, kan yok, fetih var, kalplere inşirah var, karanlık diye bir kelimemiz yok, melal diye bir kelimemiz yok. Bizler karanlığın narını aydınlığın nuruna çeviren necip bir milletiz. Gittiğimiz her yerde adaletle, merhametle hükmetmişiz. Fethettiğimiz yerlerde bu fethettiğimiz yerlerin insanlarına, yani onların dillerinden dolayı, dinlerinden dolayı, kültürlerinden dolayı zulmetmemişiz. Devamlı bir el uzatmışız ve gönüllere dokunmuşuz.
Evet hocam, biz de işte böyle necip bir milletin evlatlarıyız. İnşallah biz de önümüzdeki yıllarda aynı aldığımız bayrağı sonsuza kadar devam ettireceğiz. Buna da kendi adımıza her zaman hem şükrediyoruz hem de söz veriyoruz. Hocam, süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Son cümlelerinizi alıp sizi uğurlamak isteriz.
Evet, teşekkür ediyoruz. Yani Diyarbakır'ın fethi gönüllerin fethidir. Kudüs'ün fethi aynı zamanda kalplerin açılmasıdır. Yani bizler kendimizi şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki aslım Türk'tür elhamdülillah Müslüman. Şükür amentüye etmişiz iman. kalbimize yaraşmaz şirk ile güman, kalbimiz nur ile dolu sayılır. Evet. Kalbimiz nur ile dolu sayılır değil mi?
Evet, evet.
Devletimiz milletimizle birlikte diyor ki dünya geniş olsun ister dar olsun yeter ki kalbinde iman var olsun. Her zaman milletim bahtiyar olsun değil mi? Her zaman milletim bahtiyar olsun. Rütbemle mesnedim bana kafidir. Yani benim milletim bahtiyar olsun. Kalbimizde de iman olsun. Bizim sırtımızı kimse yere getiremez.
Evet, evet.
Şu anda da Türkiye mazlumların yanında işte Irak'ın, Suriye'nin değil mi? Trablusgarp'ta evet. Her yerde nerede Myanmar'da, Arakan'da nerede bir gariban varsa milletimizde, devletimizde sivil toplum örgütleriyle onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Karahanlıların, Gaznelilerin, Selçukluların, Osmanlıya'nın bakiyesi devlet ebed müddet anlayışına sahip ve devamlı mazluma merhamet eden bir millet.
Evet hocam ne güzel anlattınız. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Diyarbakır'a sevgi, saygı, selamlarımızı iletiyoruz.
Biz de Diyarbakır'dan bütün yurtlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Kalbin sahibine emanet olun. Diyelim ki kalan ömrümüz geçen ömrümüzden hayırlı ve bereketli
İnşallah.
Olsun Sezim Hanım.
Sağ olun değerli hocam. Hoşçakalın. Sevgi ve saygılar doğruyoruz size.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız Atalardan Yadigar köşemizde telefon hattımızın diğer ucundaydı. Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ı konuştuk tarihte. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethinin 1383. yıl dönümündeyiz. Diyarbakır'ın o tarihlerdeki konumu ve önemini konuştuk. İslam'ın Anadolu'ya yayılmasında oynadığı kilit rolü ve özellikle Mezopotamya'nın kaderini değiştiren bu büyük fethin önemini konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.